Ayrım 67.
Yurt dışına gitmenizi de anlıyorum Pyotr Stepanovich. Kendi canınızı kurtarmanızın gerektiğini de anlıyorum. Çünkü siz her şeysiniz, bizse hiç. Anlıyorum Pyotr Stepanovich, anlıyorum. Zavallı çocuğun sesi bile titriyordu. Teşekkür ederim Erkel. Ay, ağrıyan parmağıma dokundunuz. Erkel acemice elini sıkmıştı. Pyotr Stepanovich'in küçük parmağı siyah bir bez parçasıyla özene bezene bağlanmıştı. Ama bir kere daha söylüyorum size, Petersburg'a duruma şöyle bir göz atmak için gidiyorum. Hatta belki bir gün kalır, hemen dönerim. Döndüğümde göz boyamak için Gaganov'un köydeki evine yerleşeceğim. Bir şeyde tehlike görecek olurlarsa ben de onların yanında, başlarında olacağım. Petersburg'da biraz fazla kalmam gerekirse hemen durumdan haberdar edeceğim sizi. Her zamanki yolla tabii, siz de onları haberdar edersiniz. İkinci zil çaldı. Demek ki 5 dakika kaldı. Biliyor musunuz, burada kurduğumuz beşlinin dağılmasını istemiyorum. Korktuğum falan yok, benim için üzülmeyin. Genel ağda bunun gibi çok sayıda düğümüm var benim. Özellikle buna değer vermemi gerektiren bir neden de yok ortada. Ama ne var ki, fazla mal göz çıkarmaz diyorum. Bununla beraber sizi bu delilerle baş başa bırakıyorsam da güveniyorum size. Korkmayın, polise haber veremezler, cesaret edemezler buna. Pyotr Stepanovich neşeli bir tavırla tokalaşmak için ona doğru gelen çocuk denecek yaşta bir delikanlıyı görünce hepten değişik şen bir sesle "Aa, siz de mi bugün gidiyorsunuz?" diye haykırdı. "Sizin de ekspresle gideceğinizi bilmiyordum. Nereye? Annenizin yanına mı?" Delikanlının annesi komşu ilin en varlıklı toprak sahibiydi. Delikanlı ise Yulia Mihailovna'nın uzaktan akrabasıydı. 2 hafta önce kentimize konuk gelmişti. Gülümsedi delikanlı. "Hayır, biraz daha uzağa gidiyorum. R'ye. 8 saat yolculuk edeceğim. Siz Petersburg'a mı gidiyorsunuz?" Pyotr Stepanovich daha bir içten gülümsedi. "Petersburg'a gittiğimi nereden tahmin ettiniz?" Delikanlı tehdit eder gibi parmağını salladı. Pyotr Stepanovich esrarlı bir tavırla "Hadi hadi, doğru tahmin ettiniz," diye fısıldadı. "Yulia Mihailovna'nın mektuplarını götürüyorum. Orada 3-4 kişiyi de görmem gerekiyor. Açık söyleyeyim, hepsi de mendebur şeyler. Böyle görevin canı cehenneme." Delikanlı da fısıldayarak "Söyler misiniz, Yulia Mihailovna neden ürktü öyle? Beni bile odasına almadı dün. Bence kocası için korkmasına bir sebep yok. Tersine, yangınla öylesine yakından ilgilendi ki hayatını bile tehlikeye attı." Pyotr Stepanovich gülümsedi. "Buradan bir takım kimselerin yazmış olabileceğinden korkuyor besbelli. Anlayacağınız burada önemli olan Stavrogin'dir. Yani Prens K. Eh, başlı başına bir hikayedir bu. Belki bir şeyler anlatırım size yolda. Dürüstlüğümün izin verdiği ölçüde tabii. Akrabam Asteğmen Erkel köyde kalıyor." Yan gözle Erkel'e bakan delikanlı elini şapkasına götürdü. Erkel öne eğilerek selam verdi ona. "Biliyor musunuz Verhovenski, 8 saatlik tren yolculuğu da çekilecek dert değildir. Bizimle beraber 1. mevkide Berestov adında komşumuz pek komik bir albay da yolculuk edecek. Garina ile, Garin'den doğma, evli, hem kafası çalışır bir insan. Bir takım düşünceleri bile var. 2 gün kaldı burada. İskambil oyununa pek düşkün. Bir denesek mi, ne dersiniz?" "4.'yü de buldum ben. Bizim T ilinin sakallı tüccarlarından milyoner Pripuhlov. Bir şey söyleyeyim mi size? Gerçek bir milyonerdir o. Tanıştıracağım sizi. Varlıklı bir şişko. Çok güleceğiz. İskambil'i büyük parasına oynarım. Trende oynamaya da bayılırım ya, ben 2. mevkideyim. Bırakın canım, önemi yok bunun. Gelir yanımızda oturursunuz. Söyleyeyim, hemen 1. mevkiye aktarsınlar sizi. Baş kondüktör sözümü dinler. Valiziniz var mı? Yol battaniyeniz?" "Pekala, gidelim." Pyotr Stepanovich valizini, battaniyesini, kitabını aldı. Aşırı bir sevinçle hemen 1. mevkiye taşındı. Erkel yardım ediyordu ona. 3. zil de çaldı. Pyotr Stepanovich son bir kere daha uzattı elini kompartmanın penceresinden. Aceleci, başı kalabalık bir tavırla Hadi Erkel dedi. Hemen oyun masasına oturacağım. Ama söylemeye ne lüzum var Pyotr Stepanovich? Anlıyorum ben. Her şeyi anlıyorum Pyotr Stepanovich. Hadi hoşça kalın. Pyotr Stepanovich birden geri döndü. Onu oyun arkadaşlarıyla tanıştırmak isteyen delikanlı seslenmişti içeriden. Erkel Pyotr Stepanovich'ini bir daha göremedi. Oldukça kederli döndü eve. Pyotr Stepanovich onları böyle çabuk bıraktı diye üzülmüyordu ama o genç züppe ona seslenince öyle çabuk arkasını dönmesi üzüyordu onu. Oysa hoşça kalından başka bir şey söyleyebilir ya da elini hiç değilse biraz daha ateşlice sıkabilirdi. Bu el sıkma işi çok önemliydi. Kendisinin de anlayamadığı dün akşamki olayla başka bir şey zavallı yüreğini kemirmeye başlamıştı. 7. Stepan Trofimovich'in son yolculuğu. Yapacağı çılgınlığın zamanı yaklaştıkça Stepan Trofimovich'in korktuğuna kesinlikle inanıyorum. Korkunun ona müthiş ıstırap verdiği kanısındayım. Özellikle o korkunç son gecede çok acı çekti. Nastasya onun o gece geç vakit yatağa girdiğini, uyuduğunu hatırlıyordu. Ama hiçbir şey ifade etmez bu. Ölüm cezasına çarptırılanların da son gecelerinde bile gayet rahat uyudukları söylenir. Gerçi evden çıktığında ortalık aydınlanmıştı. Sinirli insanlar aydınlıkta biraz soğukkanlıdırlar. Oysa Virginsky'nin akrabası binbaşı ortalık aydınlanmaya başlayınca Tanrı'ya olan inancını bile yitirir. Evet, gerçi evden çıktığında ortalık aydınlanmıştı ya, o güne dek kendini kent dışındaki şosede yalnız hem de böyle bir durumda düşünmenin içine daima müthiş bir korku saldığı kanısındayım. Hiç kuşku yok ki düşüncelerindeki delicesine bir şey, Stasi'yi 20 yıllık sıcak yuvasını bırakır bırakmaz kendini bir anda içinde bulduğu yalnızlık duygusunun o yıldırıcı gücünü yumuşatıyordu biraz. Ama hiçbir şeyin önemi olamazdı. Kendisini bekleyen felaketleri açık seçik sezinleseydi de gene yola çıkar yürürdü. Her şeye karşılık onurlu, gurur verici bir şey vardı burada. Ah, Varvara Petrovna'nın parlak tekliflerini kabul edebilir, onun lütuflarıyla yaşamayı sürdürebilirdi. Basit yanaşma gibi. Ama lütufları elinin tersiyle itti, kalmadı. İşte kendisi bıraktı Varvara Petrovna'yı. Yüce ülkünün bayrağını kaldırıp bu ülke uğruna ölmeye gidiyor. O anda böyle duygular olmalıydı içinde. Davranışını başka türlü düşünemezdi. Bir soru daha kurcalıyor aklımı durmadan. Niçin ille de koşarak kaçmıştı? Yani basbayağı ayaklarıyla koşarak kaçmıştı da ata binip gitmemişti. Önceleri bunu 50 yıldır ata binmemiş olduğu için korkmasıyla, güçlü duyguların etkisiyle düşüncenin fanatik sapmasıyla açıklıyordum. Posta arabasıyla ya da atla, boynunun çıngırağı olan bir atla bile olsa, yola çıkmanın aşırı derecede basit, duygusuz, tersine şemsiyeyle bile olsa, derviş gibi yola düzülmeninse çok daha hoş, soylu olduğunu düşündüğünü sanıyordum. Ama şimdi her şey bitmişken, bütün bunların o zaman çok daha basit olup bittiği kanısındayım. Önce at almaktan korkuyordu çünkü Varvara Petrovna durumu öğrenebilir, onu zorla tutmaya kalkışabilirdi. Stepan Trofimovich de boyun eğerdi tabii. O zaman yüce ülküye elveda demekten başka bir şey gelmezdi elinden. Sonra posta arabasına binmek için kişinin hiç değilse nereye gideceğini bilmesi gerekir. Yola çıkarken özellikle bundan ötürü ıstırap çekiyordu. Kararsızdı, şuraya gideyim diye kesin bir karar veremiyordu. Zaten herhangi bir kente gitmeye karar verseydi yaptığı bir şeye oluverirdi. Bunu çok iyi sezinliyordu. Öyle ya, niçin ille de bu kente de başka birine değil? Hem ne yapacaktı orada? Bir satıcı mı arayacaktı? Ama hangi satıcı? Artık en önemli, en yıldırıcı soru olan bu ikinci soru çıkıyordu ortaya burada. Aslında böyle çılgın gibi aramaya çıktığı, gerçekte ise bulmaktan ölesiye korktuğu satıcıdan daha çok yıldığı bir şey yoktu. Hayır, en iyisi yola düzülmekti, doğrudan şoseye çıkmalı, yürümeli, düşünmemek elden geldiği sürece hiçbir şey düşünmemekti. Şose, insan hayatı gibi, insan hayali gibi sonu görünmeyen, uzun, çok uzun bir şeydi. Yaya yola düzülmekte ülkü vardı. Oysa posta arabasında ülküne gezerdi. Posta arabası ülkünün sonuydu. Yaşasın büyük yol. Orada ise kaderde ne varsa. Liza ile yukarıda anlattığım hiç umulmadık bir anda birdenbire karşılaşmasından sonra kendinden daha bir geçmiş durumda yoluna devam etti. Şose Skvoreşniki'nin yarım verst uzağından geçiyordu. Gariptir, bu yana gelen şoseye nasıl saptığını kendisi de bilmiyordu. Açık seçik düşünmek, anlamak onun için dayanılmaz bir şeydi o anda. Yağmur arada bir diniyor, sonra gene çiselemeye başlıyordu. Ama yağmurun da farkında değildi. Çantasını omuzuna nasıl attığını, atınca da daha rahat yürümeye başladığını da bilmiyordu. Birden durup çevresine bakındığında bir ya da bir buçuk verst yol yürümüş olmalıydı. Tekerlek izleriyle oyulmuş, iki yanında söğüt ağaçları dikilmiş, eski şose kapkara bir iplik gibi sonsuzluğa uzanıyordu önünde. Sağda ekini çoktan biçilmiş çıplak tarlalar, solda çalılar onların ardında da koruluk. Uzaklarda ise ancak görülebilen bir tren yolu, üzerinde de bir trenin dumanı. Ama sesi artık duyulmayan bir trenin. Stepan Trofimovich'in cesareti kırılacak gibi oldu ama bir anda geçti. Hafiften bir göğüs geçirdi, bir söğüt ağacının dibine koydu çantasını, biraz dinlenmek için oturdu. Otururken üşüdüğünü fark etti, yol battaniyesine sarındı. Yağmurun yağdığını da o anda fark ederek şemsiyesini açtı. Arada bir dudaklarını oynatarak uzun süre oturdu öyle. Şemsiyesinin sapını da kuvvetlice sıkıyordu. Birçok anısı peş peşe geçiyordu gözlerinin önünden. Liz, Liz diye düşünüyordu. Morris de yanındaydı. Ne garip insanlar. Ama o yangın da pek tuhaf bir şeydi doğrusu. Neden söz ediyorlardı, ne cinayeti? Sanırım Stacy'nin bir şeyden haberi yok henüz. Kahve içmeye bekliyordur beni. Kağıt oyunu mu? İnsanlarla kağıt oyunu oynadım mı ki ben? Bizim Rusya'da toprağa bağlı köylüler varken... Ah tanrım, ya Fetka? Müthiş bir korku içinde çevresine bakındı. Ya şurada bir çalının arkasında saklanıyorsa? Şosede onun yönettiği büyük bir haydut çetesinin olduğunu söylüyorlar. Ah tanrım, o zaman ben... O zaman gerçeği, suçlu olduğunu söylerim ona. Senin askerde çektiğinden çok 10 yıl ben burada senin için acı çektim derim. Sonra para cüzdanımı veririm. Olup olacağı 40 rublem var. Rubleleri alacak ve gene de beni öldürecek. Korkudan mı niçin bilinmez şemsiyesini kapadı, yanı başına koydu. Uzakta kentten doğru gelen üstü açık bir yük arabası göründü. Korkulu korkulu çevresine bakınmaya başladı. Allah'a şükür bu bir araba, yavaş yavaş da geliyor. Tehlikeli olmasa. Buralıların sıska atlarından. Cins at yetiştirilmesini kaç kere söyledim. Aslında Piotr İlyich söyledi kulüpte de, ben destekledim. Ama o arkadaki ne? Bir kadın oturuyor arabanın arkasında. Bir kadın, bir de köylü. İnsana güven vermeye başlıyor. Kadın önde, erkek arkada, çok emniyet verici. Arabanın arkasında da boynuzundan bir inek bağlamışlar. En üstün derecede güven verici. Araba önünden geçiyordu şimdi. Oldukça sağlam, iyi durumda bir arabaydı bu. Kadın tıka basa doldurulmuş bir çuvalın üzerinde oturuyordu. Köylü ise arabacı yerinde, ayaklarını Stepan Trofimovich'in bulunduğu yana sarkıtarak oturmuştu. Gerçekten de boynuzundan bağlı bir inek, arabanın ardı sıra aheste aheste yürüyordu. Köylüyle kadın gözlerini dört açmış, Stepan Trofimovich'e bakıyorlardı. Stepan Trofimovich de onlara öyle bakıyordu. Araba 20 adım uzaklaşmıştı ki, birden aceleyle ayağa kalktı, arabanın arkasından hızlı hızlı yürümeye başladı. Arabayla yan yana gitmek daha bir güven verici gelmişti ona ama arabaya yetişince bir anda gene unuttu her şeyi. Gene kesik kesik düşüncelerine, hayallerine daldı. Yürüyor, hiç kuşku yok ki o anda köylü kadınla adam için şosede karşılaşılabilecek en esrarlı bir şey olduğunu aklının ucundan geçirmiyordu. Stepan Trofimovich dalgın dalgın yüzüne bakınca köylü kadın dayanamadı sonunda. "Sormam ayıp kaçmayacaksa," dedi. "Kimlerdensiniz, sorabilir miyim?" 27 yaşlarında, kara kaşlı, al yanaklı, gülerken kırmızı dudaklarının arasından beyaz dişleri gözüken şişman bir kadındı bu. Stepan Trofimovich sıkılgan bir hayretle, "Bana mı söylüyorsunuz?" diye sordu. Köylü kendinden emin bir tavırla, "Tüccardan olmalı," dedi. Bu uzun boylu, sık geniş sakalı kızıla çalan, ablak, zeki yüzlü, 40 yaşlarında bir adamdı. "Hayır, tüccardan değilim ben. Ben başka," dedi Stepan Trofimovich. "Ne olur ne olmaz," diyerek adımlarını biraz yavaşlattı, arabanın arkasında kaldı. Öyle ki inekle yan yana yürüyordu şimdi. Köylü Stepan Trofimovich'in yabancı bir dilde bir şeyler söylediğini görünce, "Beylerden olmalısınız," dedi. Atı dürttü, kadın gene sordu. "Öyle görülüyor ki gezmeye çıkmışsınız." Bana mı söylüyorsunuz?" "Trenle gelen yabancılar bazen gezmeye çıkarlar. Buralılara hiç benzemezler. Bellidir yabancı oldukları. Sizin çizmeleriniz de öyle ki." Köylü keyifli bir tavırla anlamlı, "Çizmeleri askeri," dedi. "Hayır, asker falan değilim ben." Stepan Trofimovich'in canı sıkılmaya başlamıştı. "Ne de meraklı kadın. Karı koca sorguya çektiler beni sanki. Ama sonunda... Garip şey, onlara karşı suçluyum sanki. Oysa ne suç işlemiş olabilirim onlara karşı?" Kadın kocasıyla fısıldaşarak bir şeyler konuştu. "Sizin için ayıp kaçmazsa arabamızı alırdık sizi belki. Götürürdük gideceğiniz yere kadar ama isterseniz tabii." Hiç bekletmeden karşılık verdi Stepan Trofimovich. "Evet, evet dostlarım, seve seve binerim arabanıza. Çünkü çok yoruldum. Ama nasıl çıkacağım yukarı?" "Ne tuhaf şey," diye geçiriyordu içinden. "Şu inekle deminden beri yan yana yürüyorum da arabaya binmeme izin vermelerini istemek gelmedi aklıma. Bu gerçek hayatın hayli değişik yanları var." Ama köylünün atı durdurduğu yoktu hala. Kuşkulu kuşkulu, "Ne tarafa gidiyorsunuz?" diye sordu. Stepan Trofimovich hemen anlayamamıştı. "Hatovo'ya gidiyorsunuz herhalde." "Hatovo'ya mı?" "Hayır, Hatovo'ya gitmiyorum. Gerçi adını işittim ya, kendilerini tanımıyorum." "Hatovo köydür. Buradan 9 verst ötede bir köy." "Köy mü? Bu güzel işte." "Evet evet, duymuş gibiyim bu adı." Stepan Trofimovich hala yürüyordu. Köylüler onu arabaya almayı unutmuşlardı sanki. Dahice bir fikir geldi aklına. "Belki de sanıyorsunuz ki ben, nüfus kağıdım yanımda. Profesörüm ben, yani öğretmen ama yüksek öğretmen. Büyük öğretmenim ben. Evet, böyle çevrilebilir. Oraya kadar götürürseniz beni, yarım galon şarap alırım size." 50 kopeğinizi alırım bayım. Yolu çok kötüdür oranın." Kadın atıldı hemen. "Bizim için çok ayıp olacak ya." 50 kopek mi dediniz? Pekala, 50 kopek olsun. Daha iyi, olup olacağı 40 rublem var ama." Köylü arabayı durdurdu, karı koca el birliğiyle yukarı aldılar Stepan Trofimovich'i. Kadının yanına, çuvalın üzerine oturttular. Düşünceler bırakmıyordu peşini. Arada bir ayılır gibi oluyor, çok dalgın olduğunun, hiç de gerekmeyen şeyler üzerinde kafa patlattığının farkına varıyordu. Hastalıklı, zayıf bedenindeki bu ayılma bazı anlar pek ağır, hatta utanç verici oluyordu onun için. Birden kadına, Şu arkadaki inek mi?" diye sordu. Kadın güldü. "Hiç inek görmemişe benziyorsunuz bey." Kocası karıştı söze. "Kentten satın aldık. Bizimki daha sonbaharda öldü. Salgın hastalığa yakalandı. Köyümüzde, komşu köylülerde bütün hayvanları kırdı geçirdi salgın hastalık. Yarısı bile kalmadı. Hiç kimsenin elinden bir şey gelmedi." Yavaşlayan atını kırbaçladı gene. "Yurdumuzda çok görülür böyle olaylar," dedi Stepan Trofimovich. "Hem biz Ruslar çoğunlukla, neyse, olur böyle şeyler." "Öğretmenseniz Hatovo'da ne işiniz var? Oradan başka bir yere mi geçeceksiniz yoksa?" Ben demek istiyorum, oradan başka bir yere falan gitmeyeceğim. Yani bir tüccarın yanına gidiyorum." "Öyleyse Spasov'a gidiyorsunuz." "Evet evet, doğru söylediniz. Spasov'a gidiyorum. Fark etmez zaten." Kadın gülümsedi. Yolculuğunuz Spasov'a ise bu çizmelerle yürüyerek ancak 2 haftada varırsınız oraya. Stepan Trofimovich sabırsızlıkla kaptı sözü ağzından. Öyle öyle ama fark etmez dostlarım, fark etmez. Pek acayip insanlar ama kadın kocasından daha güzel konuşuyor. 19 Şubat'tan bu yana konuşmalarının da hayli değiştiği kaçmıyor gözden. Dipnot: Köleliğin kaldırılma tarihi 1868. Hem Haspasof'a gitmişim ha başka bir yere, ne önemi var? Ama paralarını vereceğim, niçin düşüyorlar üzerime? Köylü susmuyordu. Spasov'a gidecekseniz vapura binmeniz gerekecek. Kadın heyecanlı heyecanlı onayladı. Doğru söylüyor, çünkü atla sahilden dolaşacak olursanız 30 verst uzatırsınız yolu. Ne 30'u, 40. Yarın saat 2'de Ustiyev'de binebilirsiniz vapura. Ama susuyordu Stepan Trofimovich. Köylüler de sustular sonunda. Adam atı kırbaçladı. Karı koca arasında arada bir kısa konuşmalar geçiyordu. Stepan Trofimovich uyuyakalmıştı. Kadın gülümseyerek onu dürtüp uyandırdığında gözlerini oldukça büyük bir köyde, 3 pencereli bir köy evinin önünde açınca pek şaşırdı. ''Uyudunuz mu bey?'' Stepan Trofimovich göğüs geçirdi. ''Ne var? Neredeyim ben?'' ''Ah evet, neyse fark etmez.'' Kederli kederli çevresine bakındı. Köyün görünümünde anlayamadığı tuhaf, olağanüstü bir şey vardı. Son derece aceleci bir tavırla köylüye döndü. ''Aa, 50 kopeğiniz, az kaldı unutuyordum.'' Köylülerden ayrılmaktan korktuğu belliydi. Köylü eve buyur etti onu. ''Hesabı içeride görelim lütfen.'' Kadın onayladı. ''Çok iyi olur.'' Stepan Trofimovich gıcırdayan merdivenden çıkarken derin, ürkek bir şaşkınlık içinde ''Nasıl olur?'' diye mırıldanıyordu kendi kendine. Bunu hak etmişti kadın. Ama gene de girdi eve. Bir şey saplandı yüreğine. Bir anda her şeyi, eve girdiğini bile unuttu gene. 2 odalı, 3 pencereli, köyden geçen tanıdıkların geceledikleri, oldukça temiz, aydınlık bir köy eviydi burası. Stepan Trofimovich hiç yabancılık çekmeden geçip köşeye oturdu, selam vermeyi bile unutmuştu. Oturur oturmaz düşünceye daldı gene. Bu arada yolculuğun 3 saatlik ıslaklığından sonra pek hoş bir sıcaklık duygusu tüm bedenine yayılmıştı. Aşırı sinirli insanların hastayken soğuktan birdenbire sıcağa girdiklerinde sırtlarında dolaşan o bir anlık ürperti bile tuhaf bir biçimde hoşuna gitmişti. Başını kaldırdı, evin kadınının sobanın üzerinde pişirdiği çöreklerin tatlı kokusu iştahını kabartmıştı. Çocuksu bir gülümsemeyle baktı ev sahibesine. Birden ''Nedir o?'' diye kekeledi. ''Çörek mi pişiriyorsunuz? Ama çok hoş.'' Kadın hemen kibar bir tavırla ''İster miydiniz beyefendi?'' dedi. Stepan Trofimovich'in gözlerinin içi güldü birden. ''İsterim, elbette isterim. Bir de çay rica etsem.'' ''Semaveri koyalım mı? Çok sevindirmiş olursunuz bizi.''